Ünite 1. Toplumsal cinsiyet. Özet. Biyolojik cinsiyet toplum... Emine Demiray, Doçent Doktor Rana Eşkinat, Profesör Doktor Esmahan Ağaoğlu, Editör, Yardımcı Doçent Doktor Gürsel Yaktıl Oğuz. Bu kitap Anadolu Üniversitesi Web Offset tesislerinde 2000 adet basılmıştır. Eskişehir, Eylül 2006, birinci baskı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Şubat 2008. Okuyan Sermin Bağ. Ünite 1. Toplumsal cinsiyet. Özet. Biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, feminizm ve patriarki kavramları ne ifade eder? Biyolojik cinsiyet, bireylerin doğal olarak belirlenen fiziksel farklılıklarına göre erkek ve kadın olarak sınıflandırılmaları anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet, kadınların ve erkeklerin toplumsal ve kültürel olarak belirlenen farklı rollerini, davranışlarını ve kişisel özelliklerini tanımlamada kullanılmaktadır. Bu tanımlamada duygusal olma, zayıf olma, pasif olma veya bağımlı olma gibi özellikler daha çok kadınlara özgü dişilik özellikleri olarak görülürken, güçlü olma, cesur olma, hırslı olma, saldırgan ve bağımsız olma gibi özellikler daha çok erkeğe özgü erillik özellikleri olarak görülür. Feminizm, toplumsal kurumların ve toplumsal ilişkilerin erkekler tarafından eşitsizce oluşturulup düzenlendiği iddia eden ve bu nedenle de bu ilişkileri eşitlik yönünde dönüştürmeye çalışan toplumsal hareketlere verilen genel bir kavramdır. Patriarki kelimesi köken olarak babanın yani erkeğin yönetimi ve egemenliği anlamına gelmekte ve Türkçe'ye ataerkillik veya erkek egemen toplumsal yapı olarak çevrilmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı biyolojik cinsiyet kavramından hangi açılardan farklılaşmaktadır? Biyolojik cinsiyet kadınlar ve erkekler arasındaki fiziksel farklılığı ifade eder. Toplumsal cinsiyet ise kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal farklılığı ifade eder. Doğanın belirlediği biyolojik cinsiyetten ayrı olarak toplumun belirlediği toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek için farklı rol, davranış ve kişilik özellikleri tanımlar. Örneğin, biyolojik yapıları farklı olsa da kadınlar erkeklerin çalıştığı pek çok meslekte çalışabilirler. Ancak pek çok toplumda kadın için belirlenen toplumsal cinsiyet rolü nedeniyle kadınlar erkeklerin çalıştıkları işlerde değil, toplumsal olarak kadınlara uygun görülen işlerde çalışırlar. Benzer şekilde erkeklerin doğurgan olmamaları onların çocuk bakıcılığı yapamayacakları anlamına gelmez. Ancak pek çok toplumda erkeklerin çocuk bakıcılığı yapmaları uygun görülmez. Bir başka deyişle biyolojik cinsiyet kadın ile erkek arasındaki fiziksel farklılığı tanımlar. Ancak onlar için belirli ve farklı rol, davranış ve kişisel özellikleri tanımlamaz. Toplumsal cinsiyet ise kadın ve erkek için toplumda belirli ve farklı rol, davranış ve kişilik özellikleri tanımlar ve bu açıdan biyolojik cinsiyetten ayrılır. Sosyalleşmenin toplumsal cinsiyet ayrışmasının oluşumundaki önemi nedir? Sosyalleşme süreçleri üzerinde yapılan pek çok araştırma, bireylerin toplumsal cinsiyet kimliklerini ve rollerini ve bu rollerin gerektirdiği davranış biçimlerini toplumda genellikle aile, okul, çevre, kitle iletişim araçları, gelenek ve görenek gibi sosyalleşmenin gerçekleştiği sosyal ve kültürel araçlar ve etkenler yoluyla öğrendiklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle sosyalleşme süreci toplumsal cinsiyet ayrışmasının oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet farklılaşmalarının toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dönüşümü ne şekilde gerçekleşmektedir? Toplumsal yaşamda kadın ve erkek için yalnızca farklı toplumsal cinsiyet rolleri belirlenmemekte, ayrıca bu rollere farklı bir önem ve değer de atfedilmektedir. Sosyalleşme sürecinde kadınlar daha az önem ve değer atfedilen rollere ve mesleklere yönlendirilirken, erkekler daha çok önem ve değer atfedilen rollere ve mesleklere yönlendirilmektedirler. Örneğin, pek çok toplumda kadınlar birincil derecede sorumlu görüldükleri anne ve eş olma, ev ile ilgili işler ile ilgilenme gibi rollerin yanı sıra, mesleki olarak da kariyer olanağı az olan, düşük ücretli, emek yoğun ve iş güvencesi olmayan alanlara yönlendirilmektedirler. Erkekler ise kadınlardan farklı olarak kariyer açısından önü daha açık, görece daha yüksek ücretli ve iş güvencesi olan meslekleri yönlendirilmektedirler. Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dönüşmesi çok defa kadının yeri evidir. Kadının esas görevi ev işleridir. Kadın evinde olmalıdır. Kadın çocuklarına bakmalıdır ve benzeri nitelikte erkek egemen kültürel normlar ve değerler aracılığıyla meşrulaştırılmakta ve yeniden üretilmektedir. Feminizm ve belirli feminist yaklaşımlar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve bu eşitsizliklerin kaynaklarını nasıl ele almaktadırlar? Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin incelenmesi 3 temel yaklaşım içerisinde ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi olan liberal feminist yaklaşım için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en temel nedeni kadınların ekonomik, siyasal ve hukuksal alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşım kadınların toplumda var olan tüm fırsatlardan ve olanaklardan erkeklerle eşit düzeyde yararlanmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. İkinci sırada ele aldığımız sosyalist feminist yaklaşım, cinsiyet eşitsizliklerinin temelinde kapitalizmdeki sınıfsal eşitsizliklerin yattığını öne sürmektedir. Bu nedenle sosyalist feminizme göre cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması kapitalizmdeki sınıfsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Radikal feminist yaklaşım ise cinsiyete dayalı eşitsizliklerin temelinde kapitalizmin ötesinde patriarkal toplumsal yapıların bulunduğunu öne sürmektedir. Buna göre toplumsal yapının her alanında kadın erkeğin yönetimi, baskısı, şiddeti ve sömürüsü ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ancak patriarkinin tasfiyesi ile mümkündür. Feminist yaklaşımlara yönelik temel eleştiriler nelerdir? Feminist yaklaşımlara yönelik en temel eleştiriler, bu yaklaşımlardan hiçbirinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeterince açıklayamadığıdır. Ancak hep birlikte değerlendirildiklerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri daha iyi anlaşılacaktır. Bu çerçevede geliştirilen dual sistem yaklaşımı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini hem kapitalizm hem de patriarki kavramlarını birlikte ele alarak açıklamaya çalışır. Wolby tarafından geliştirilen ve literatürde üç sistemli yaklaşım olarak da bilinen başka bir görüş ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kapitalizm, ırk ve etnik yapılar ile etkileşim halinde ele alınan patriarkil yapılar üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Endüstrileşme ile birlikte günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyet rollerinde gözlenen değişimler ve süreklilikler nelerdir? Toplumsal cinsiyet farklılıklarının ve eşitsizliklerinin tarihsel süreç içerisindeki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin değişmesiyle beraber günümüz toplumlarında az çok değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Endüstrileşme ile birlikte kadın iş gücü piyasasına girmeye başlamış ve bu kadının gerek aile içerisindeki gerek çalışma yaşamındaki konumunda önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Ancak bu değişim içerisinde kadının erkeğe bağımlılığı da devam etmiş ve kadının aile içerisindeki erkek olan baba ya da koca tarafından denetimi ve gözetimi, çalışma yaşamında yine erkek olan amirleri ya da yöneticileri tarafından sürdürülmüştür. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik cinsiyet kavramının özellikleri arasında yer almaz? A. Bireyler arasındaki fiziksel farklılıkları tanımlaması. B. Bireylerin fiziksel farklılıklara göre erkek ve kadın olarak sınıflandırılmaları anlaması. C. Kadınlar ve erkeklerin organizmaları arasındaki doğurganlık, cinsel uzuvlar ve üreme gibi biyolojik farklılıkları esas alması. D. Kadınların ve erkeklerin toplumdaki farklı rol ve davranışlarını tanıması. E. Kadınlar ile erkekler arasındaki kromozom, hormon gibi farklı biyolojik özellikleri tanıması. Doğru cevap D şıkkı. Kadınların ve erkeklerin toplumdaki farklı rol ve davranışlarını tanıması. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kavramının özellikleri arasında yer almaz? A. erillik ve dişillik olarak nitelendirilen toplumsal ve kültürel kişilik özelliklerini tanımlamada kullanılır. B. Kadınların ve erkeklerin toplumdaki farklı rol ve davranışlarını tanımlar. C. Kadın ile erkek anatomileri arasındaki farklılıkları tanımlar. D. Fiziksel özelliklerden çok kültürel olarak kazanılan özellikleri tanımlar. E. Duygusal olma, zayıf olma, pasif olma veya bağımlı olma gibi özellikler daha çok dişillik özellikleri olarak tanımlanır. Doğru cevap C şıkkı. Kadın ile erkek anatomileri arasındaki farklılıkları tanımlar. Soru 3. Cinsiyet rol ayrışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Doğalcı ve biyolojik yaklaşıma göre kadınlar ve erkeklerin toplumdaki rol ve davranışları arasındaki farklılıklar evrenseldir. B. Doğalcı ve biyolojik yaklaşıma göre kadınlar ve erkeklerin toplumdaki rol ve davranışları arasındaki farklılıklar toplumdan topluma değişir. C. Sosyal ve kültürel yetiştirmeci yaklaşıma göre kadınlar ve erkeklerin toplumdaki rol ve davranışları arasındaki farklılıklar toplumsallaşma sürecinde öğrenilir. D. Doğalcı ve biyolojik yaklaşıma göre toplumsal cinsiyetin kaynağı biyolojik cinsiyettir. E. Sosyal ve kültürel yetiştirmeci yaklaşıma göre toplumsal cinsiyet toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Doğru cevap B şıkkı. Doğalcı ve biyolojik yaklaşıma göre kadınlar ve erkeklerin toplumdaki rol ve davranışları arasındaki farklılıklar toplumdan topluma değişir. Soru 4. Radikal feminizmin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplumsal cinsiyet farklılıklarını araştıran bir feminist yaklaşımdır. B. 18. yüzyılda Mary Wollstonecraft'ın öncülüğünde ortaya çıkmıştır. C. 18. yüzyılda liberal düşüncenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. D. Kadın sorununu kapitalizmdeki eşitsiz ekonomik ilişkilerden yola çıkarak açıklamaya çalışır. E. Kadın sorununa cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine kurulu bir toplumsal yapı olarak gördüğü patriarki ile açıklık getirmeye çalışır. Doğru cevap E şıkkı. Kadın sorununa cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine kurulu bir toplumsal yapı olarak gördüğü patriarki ile açıklık getirmeye çalışır. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Sylvia Wolby'nin geliştirdiği feminist yaklaşım içerisine ele alınan patriarkal yapılardan biri değildir? A. Kadınların ev içi emeklerinin erkekler tarafından sömürüldüğü ev içi patriarkal ilişkiler. B. Yasaların ve siyasi iktidarların işleyiş biçimlerinin kadınlara ayrıcalık tanıdığı devlet bünyesindeki patriarkal ilişkiler. C. Tecavüz, dayak ve cinsel taciz şekillerinde erkekler tarafından kadınlara yönelik olan şiddete dayalı patriarkal ilişkiler. D. Cinselliğe yönelik patriarkal tutumlar özellikle cinsel açıdan aktif olan kadınların cinselliklerine yönelik çifte standart tutumlar. E. Eğitimde ve kitle iletişim araçları gibi toplumsal yapılarda dişil ve eril kimliklerin gelişimine yol açan kültürel toplumlardaki patriarkal ilişkiler. Doğru cevap B şıkkı. Yasaların ve siyasal iktidarların işleyiş biçimlerinin kadınlara ayrıcalık tanıdığı devlet bünyesindeki patriarkal ilişkiler. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi feminizmin özellikleri arasında yer almaz? A. Cinsiyet temelli her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ortaya çıkan bir toplumsal harekettir. B. Toplumsal yaşamı araştırırken kadının bakış açısını esas alır. C. Toplumsal araştırma konusu kadının kendisidir. D. İçerisinde yer alan yaklaşımlar sosyal bilimlerdeki diğer teorik yaklaşımlar ile aynı metodolojiyi kullanırlar. E. Disiplinler arası bir bilimsel araştırma alanı üzerine kuruludur. Doğru cevap D şıkkı. İçerisinde yer alan yaklaşımlar sosyal bilimlerdeki diğer teorik yaklaşımlar ile aynı metodolojiyi kullanırlar. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi liberal feminist yaklaşımın güçlü yönlerinden birisi değildir? A. Tarihsel olarak kadın hareketlerinin gelişiminde öncü bir rol oynamıştır. B. kadının siyasal ve hukuksal haklarının tanımlanması ve sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. C. Erkek egemen yapıların işleyişini kadın bakış açısıyla yeterince ele almış ve eleştirmiştir. D. Siyasal ve hukuksal alanlarda kadın haklarının erkek haklarıyla eşitlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. E. Diğer feminist teorilerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Doğru cevap C şıkkı. Erkek egemen yapıların işleyişini kadın bakış açısıyla yeterince ele almış ve eleştirmiştir. Soru 8. Feminist yaklaşımlardan sosyalist feminizm ile ilişkili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Kadın sorununu kapitalist sistemin işleyişinden çok cinsiyete dayalı iş bölümünün işleyişi açısından ele alır. B. Toplumdaki tüm eşitsizliklerin temel anlamda kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürer. C. Kadın sorununu kapitalizmdeki eşitsiz ekonomik ilişkilerden yola çıkarak açıklamaya çalışır. D. Kadının toplumsal olarak ezilmesini emek ile sermaye arasındaki sömürü ile yakından ilişkilendirir. E. Kadın olsun, erkek olsun, bireylerin toplumsal konumlarını sınıfsal konumlarının bir yansıması olarak ele alır. Doğru cevap A şıkkı. Kadın sorununu kapitalist sistemin işleyişinden çok cinsiyete dayalı iş bölümünün işleyişi açısından ele alır. Soru 9. Kadınlar üzerindeki baskıyı oluşturmada patriarki ile kapitalizmi iki farklı ancak birbiriyle bağlantılı sistem olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Üç sistemli yaklaşım. B. Radikal feminist yaklaşım. C. Sosyalist feminist yaklaşım. D. Liberal feminist yaklaşım. E. Dual sistem yaklaşımı. Doğru cevap E şıkkı. Dual sistem yaklaşımı. Soru 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Cinsel rol ayrışması veya cinsiyete dayalı iş bölümü endüstrileşme ve kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ortadan kalkmıştır. B. Aile toplumsal cinsiyetin oluşumunda rol oynayan en önemli sosyalleşme araçlarından birisidir. C. Radikal feminist yaklaşım, liberal ve sosyalist feminist yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. D. Feminist teoriler kadın sorununu ele alırken erkek egemen bilimsel metodoloji yerine feminist bir metodolojinin kullanılması E. Cinsiyet rolleri toplumdan topluma benzerlikleri yanı sıra önemli farklılıklar da gösterir. Doğru cevap A şıkkı. Cinsel rol ayrışması veya cinsiyete dayalı iş bölümü endüstrileşme ve kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ortadan kalkmıştır. Ünite 2. Kadın ve kadının statüsü. Özet, amaç 1. Kadının tarihsel süreç içerisindeki evrimi nasıl olmuştur? Yontma taş devri insanlarının genellikle av sürülerinin peşinde göçebe bir yaşam sürdürdükleri, iklim elverişli olduğunda açık havada, soğuk bölgelerde ise mağaralarda yaşadıkları bilinmektedir. Tarihin ilk iş bölümü bu koşullarda erkek ve kadın cinsleri arasında gerçekleşmiştir. İlk insanlar ilk kez topraklarının çevresini bir çitle çevirip çiftçiliğe başladıklarında mülkiyet fikri de ortaya çıkmıştır. Mülkiyet kavramı yanında miras kavramını da getirdiğinden ilk çiftçi toplumlarda çocuk doğurabilen kadınlar büyük bir saygınlık kazanmıştır. Erkek daha çok dünyaya açılırken kadın kapalı ve içe dönük koşullarda yaşamını sürdürmüştür. İlkel toplumlarda kadının en önemli rolü çocuk doğurarak verimli olması ve yaşamın yeniden üretilmesi şeklinde gerçekleşiyordu. Bu topluluklarda kadın ve toprak verimliliklerindeki ve doğurganlıklarındaki gizden dolayı özdeş sayılıyor ve kutsanıyordu. Hayvancılık ve çiftçilik olarak gerçekleşen birinci iş bölümünü madenlerin bulunması, işlenmesi sonucu ikinci iş bölümü izlemiştir. Üretim araçlarının bu gelişimi karşısında üretimden öncelikli olarak çekilmesi gerekenler kadınlar ve yaşlılar oldu. Bu uzaklaşmasının doğal sonucu olarak kadın toplum içindeki yerini ve saygınlığını yavaş yavaş yitirir. Kadın giderek ev işleriyle, çocukların bakımı ve yetiştirilmesiyle, çok güç gerektirmeyen el işleriyle uğraşmaya, bu konularda uzmanlaşmaya başlar. Bu değişiklik de anaerkil ailenin yerini ataerkil aileye bırakmasına neden olur. Dinler açısından da kadının durumu olumlu bir yapı göstermemektedir. Örneğin Yahudiliğin kendini izleyen diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi ataerkil değerlerin damgasını taşıdığı görülmektedir. Yahudiliğin kadına bakışı Hristiyanlıkta da devam etmiştir. Tevrat ve İncil kadının erkeğe bağlı olduğu ilkesini temel olarak alıp kadını kötülüğün temsilcisi, insanlığın tüm felaketlerinin nedeni saymıştır. İslamiyet'te de temelde erkeğin kadından üstün olduğu kabul edilmiştir. Kadına tanınan hak yalnızca erkeğe itaat etme hakkıdır. Ancak diğer dinlerde olduğu gibi İslamiyet'te de kadının yalnızca analık özelliği değerli görülmüştür. 15. ve 16. yüzyıllarda da kadının durumunda büyük bir değişiklik görülmemektedir. Bu dönemde de kadınlar zaten sınırlı olan haklarını evlendiklerinde de kocalarına devretmek zorunda olduklarından karşımıza ikinci sınıf vatandaş olarak çıkarlar. 16. yüzyılda başlayan Rönesans dönemi ise bireyciliğe değer veren bir dönem olduğu için hem kadınlar hem erkekler cinsiyet gözetilmeksizin gelişebilme olanaklarına sahip olmuşlardır. Kadınların yükselişine erkeklerden tepki gelmiş, kadınlar da ilk kez örgütlenerek yazgılarına baş kaldırmaya başlamışlardır. Rönesans, kadının hukuki durumlarında herhangi bir değişiklik yapmamış, ancak bazı alanlarda bağımsızlığını gerçekleştirmesini ve düşünce hayatına girmesini sağlayarak geleneklerin değişmesine neden olmuştur. 18. yüzyılda Avrupa'da gerçekleşen sanayi devrimi kadınların daha çok sayıda üretime katılmalarına neden olmuş, gerek aydın gerekse halktan olan kadın için yeni boyutlar getirmiştir. Kadınların ekonomik çalışmalara katılabilecekleri yeni bir dönem başlamıştır. Fransa'da da aynı koşullar devam ederken 1789'da Fransız devrimi gerçekleşmiş, devrim ile kadınların hakları için ilk bilinçli mücadeleleri başlamıştır. İngiltere'de ise kadın haklarının mücadelesi Fransa'dakinin tersine bağımsız bir kadın hareketi olarak sürdürülmüştür. Almanya'da da sanayinin hızla gelişmesi kadınların da sanayi kuruluşlarında çalışmalarına yol açmıştır. Sovyetler Birliği'nde ise kadınların kurtuluşu 1917 devrimiyle başlamıştır. Rus kadınlarının 1917 devrimine büyük katkıları olmuştur. Amerika'da ise kadınlar başlangıçta Avrupalı kadınlardan daha özgür olup erkeklerle birlikte güç ve öncü çalışmalara katılmış, onlarla birlikte savaşmıştır. Ancak zamanla bu konumlarını yitirerek Avrupalı kadınlar gibi toplum dışına itilmişlerdir. Amerika'da kadın hakları mücadelesi köleliğe karşı yapılan mücadele ile birlikte yürütülmüş ve bütünleşmiştir. Sonuç olarak ilkel toplumlardan sonra kadınların kaybettikleri haklarını geri almaları, toplumsal ve siyasal yönden erkeklerle eşit hale gelmeleri büyük çabalar gerektirmiştir. Amaç 2. Çağdaş kadının toplumdaki konumu nedir? Çağdaş toplumlarda yaşayan kadınlar az gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumlarda yaşayan kadınlara göre pek çok alanda erkeklerle eşit konuma ulaşmışlardır. Çağdaş kadının bugün ulaştığı en önemli aşama bireysel özgürlüğünü elde edip yaşama hakkında kararları alabilmesidir. Kadınlar cinsler arasında ayrımcılığa engel olan kanunların çıkarılmasıyla da sosyal ve siyasal yaşamda en üst konumları yükselerek yönetimde de karar alma hakkına sahip olmuşlardır. Eğitimde erkeklerle eşit düzeyde yararlanma olanağını elde eden kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe çalışma alanları genişlemiştir. Tüm meslekler kadınlara açıktır. Bilim ve sanat alanında başarılı olan kadın sayısı her geçen gün artmaktadır. Kadınlar kendi işlerini kurabilmekte, üretime katkıda bulunmakta, toplumsal kalkınmada önemli roller oynamaktadırlar. Ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlar da aile içinde söz söyleme hakkını elde ederek karar alma sürecinde etkili olmaktadırlar. Amaç 3. Türk toplumunda kadının durumu nasıl bir gelişim izlemiştir? Türk toplumlarında İslam kültürü içinde erkeklerin durumu gelişirken kadınlar atalarından elde etmiş oldukları hakların önemli bir kısmını kaybederler. Aile içinde saygınlık, eski geleneklerin kalıntısı olan ve ancak erkek çocuk annesi olduktan sonra kazanılan bir saygıdır. İslam medeni hukuku erkeğin reis olduğu tüm aile bireylerinin aile reisinin kesin otoritesini kabul etmek zorunda olduğu ataerkil aile tipini kabul etmektedir. Selçuklu, Türk kadını İslamiyet'i benimsemekle birlikte özgür yaşantısını tümüyle yitirmemiş, çeşitli yasal sistemlerin farklı dış faktörlerin etkisinde olmasına karşın eski Türk geleneklerini korumaya çaba göstermiştir. Osmanlıların ilk dönemlerinde de kadınların toplumsal etkinliği devam etmiş, ancak Osmanlı Devleti güçlü bir imparatorluk haline gelirken kadının sosyal durumu gerilemiştir. Kadınların hakları özellikle şehirlerde kendilerinden yavaş yavaş alınırken kadınlar yaşamını haremin gizliliği içinde geçirmeye başlamışlardır. Ancak şehirlerden uzak köylerde ve kasabalarda yaşayan Türk kadınlarının şehirdekilerin tersine tarlada çalışıp ev endüstrisinde ve evlerinin ekonomisinde önemli roller oynadığı da bilinmektedir. Kentli kadının girdiği bu toplumsal olumsuzluk, kadınların yaşamını sınırlayan fermanların yayılanmasıyla hükümet politikasına dönüşür. Osmanlı kadını eğitim alanında da fazla bir şansa sahip değildir. Kadınlar ancak 11 yaşına kadar sübyan, yani ilkokul mekteplerinde eğitim görebiliyorlardı. Bunun dışında edebi, bilimsel ve kültürel alanlarda varlıklı kesimin kız çocukları özel hocalarla evde eğitim görme olanağına sahiptiler. Taşra'daki kız çocukları ise okumuş hoca hanımlardan ancak dini eğitim alabiliyorlardı. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun batıdaki gelişmeler karşısında gerilemeyi aşabilmek için askeri, idari, ekonomik, hukuksal ve eğitim alanında köklü değişimler yapılması düşüncesinin oluşturduğu yüzyıldır. Kadınla ilgili atılan ilk adım 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu'nun Tanzimat Hattı Hümayunu ilanıdır. Tanzimat dönemi aynı zamanda kadınlara eğitim kurumlarının kapısını açarak kadınlara kamusal alanda istihdam alanı da açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde kadının toplumsal konumunun değişmesi, bu değişimle kadın Türk kadınının önce çalışma yaşamında daha sonra da vatan savunmasında yerini alarak kadın hareketinin ekonomik ve siyasal yaşamla bütünleşmesi süreci başlatılmıştır. Kurtuluş Savaşı süresince Türk kadınları ülke sorunlarını izlemiş ve seslerini duyurmuşlardır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulması ile kadın hakları Tanzimat'taki gibi sosyal reformların önemli bir bölümü olarak ele alınmıştır. Cumhuriyetle birlikte Türk kadınına verilen önem daha da artmış ve kadının çeşitli mesleklerde toplum hayatında yer alması Atatürk tarafından desteklenmiştir. Türk kadınının aktif olduğu bir topluma geçişi Cumhuriyet döneminde yapılan reformlarla olmuştur. Türk kadınını doğrudan etkileyen en önemli değişim 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüdür. Böylece kadınlar en temel vatandaşlık hakkı olan eğitim görme haklarına kavuşmuşlardır. 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun ile de kadın erkek eşitliği yasal olarak sağlanmıştır. Türk kadınına 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesi de siyasal yaşamda kadın ve erkeği eşit duruma getirmiştir. Kadının iş gücüne, siyasete, eğitime ve sanata artan katılımı son yüzyılda hemen her yerde gözlenmektedir. Ancak Cumhuriyet döneminde kazanılan haklara 1980'li yıllardan sonra yaygınlaşarak hızlanan kadın hareketlerine ve 2001 yılında kabul edilen yeni medeni kanuna karşın kadın erkek ile kent ve kırsal kesim kadınları arasındaki eğitim, sosyal yaşam, siyasal hakların kullanılması ve ekonomik bağımsızlık konularındaki farklar sürmekte, Türk kadınının birey olarak özgürleşme ve batılı toplumlardaki kadınlarla eşit düzeye gelme mücadelesi 2000'li yıllarda da devam etmektedir. Amaç 4. Sosyal ve kültürel yaşamda kadının konumu nedir? Türk toplumunda kadının konumunu ortaya koyan en önemli etken sosyal kültürel etkenlerdir. Kültürel anlamda kadının tarihsel süreç içerisinde geleneklerin ve dinin etkisiyle ikinci planda kaldığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde kadına sağlanan olanaklar ve bunlardan yararlananların sayısı arttığı halde günümüzde kadına sağlanan eğitim toplumda kadının durumunu geliştirip üretime etkili bir biçimde katılmasını sağlayacak düzeyde değildir. Kadınlar için en uygun görülen mesleklerin yapılan araştırmalarda öğretmenlik, hemşirelik ve çeşitli kuruluşlarda memurluk gibi meslekler olduğu görülmüştür. Ancak son yıllarda kadınların Türkiye'de seçkin mesleklerde oranları gittikçe yükselmektedir. Yönetim kademelerinde ise yukarıya doğru tırmandıkça durum kadınların aleyhine bozulmaktadır. Kadınlar siyasal yaşamda da etkin olmayıp ülke yönetiminde de çok az oranda temsil edilmektedir. Aile yaşantısında da kadın erkek eşitliği konusunda sorunlar vardır. Kadından beklenen geleneksel rollerini aksatmadan yerine getirmesidir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Kadınlar ilkel dönemde var olan haklarını ne zaman yitirdiler? A. Anaerkil düzenin var olduğu dönemde. B. Rönesans döneminde. C. 21. yüzyılda. D. Sanayi devriminden sonra. E. Ataerkil düzenin başlamasıyla. Doğru cevap E şıkkı. Ataerkil düzenin başlamasıyla. Soru 2. Çağdaş kadının bugün ulaştığı en önemli aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışma yaşamına girmesi. B. Eğitimden yararlanması. C. Bireysel özgürlüğünü kazanması. D. Sanat alanında başarılı olması. E. Ev işlerinde sorumluluğunun artması. Doğru cevap C şıkkı. Bireysel özgürlüğünü kazanması. Soru 3. Türk kadını bulunması gereken konuma ilk hangi dönemde ulaşmıştır? A. İslamiyet'ten önce. B. Osmanlı döneminde. C. Tanzimat döneminde. D. Cumhuriyet döneminde. E. Günümüzde. Doğru cevap D şıkkı. Cumhuriyet döneminde. Soru 4. Türk toplumunda kadının konumunu ortaya koyan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyo-kültürel etkenler. B. Ekonomik etkenler. C. Eğitim. D. Çalışma koşulları. E. Sağlık koşulları. Doğru cevap A şıkkı. Sosyo-kültürel etkenler. Soru 5. Kadınlar ilk hangi dönemde örgütlenerek yazgılarına baş kaldırmışlardır? A. Rönesans döneminde. B. Sanayi devriminden sonraki dönemde. C. İslamiyet sonrasında. D. Fransız devriminden sonraki dönemde. E. İlkel dönemlerde. Doğru cevap A şıkkı. Rönesans döneminde. Soru 6. Ülkemizde kadınlara ilk kez hangi dönemde kamusal alanda istihdam alanı açılmıştır? A. Cumhuriyet dönemi. B. Tanzimat dönemi. C. Selçuklu dönemi. D. İlkel dönem. E. Çok partili dönem. Doğru cevap B şıkkı. Tanzimat dönemi. Soru 7. Dünyada mülkiyet kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır? A. İlk çiftçi toplumlarda. B. Rönesans döneminde. C. Sanayi devriminden sonra. D. Tek tanrılı dinlerin kabulünden sonra. E. Günümüz toplumlarında. Doğru cevap A şıkkı. İlk çiftçi toplumlarda. Soru 8. Cumhuriyet döneminde ilk medeni kanun hangi tarihte kabul edilmiştir? A. 1924. B. 1926. C. 1930. D. 1934. E. 1960. Doğru cevap B şıkkı. 1926. Soru 9. Dünyada kadınların üretim faaliyetlerine ve ekonomik çalışmalara katılmaları hangi dönemde olmuştur? A. Rönesans dönemi. B. Sanayi devriminden sonra. C. Fransız devriminden sonra. D. İlkel dönemlerde. E. Eski uygarlıklar döneminde. Doğru cevap B şıkkı. Sanayi devriminden sonra. Soru 10. Ülkemizde yeni medeni kanun en son hangi tarihte kabul edilmiştir? A. 1934 B. 1960 C. 1980 D. 1991 E. 2001 Doğru cevap E şıkkı. 2001 Birinci ayrımın sonu sayfa 43.